Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, merhaba, hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, yine önemli gündem başlıklarının olduğu bir haftayı daha yaşıyoruz. Değişmez gündem maddemiz olan Gazze'de ateşkes, Gazze'de soykırım, Gazze'de ateşkesin ihlali, Gazze'de maalesef kıtlık. Yani bunu çoğaltabiliriz. Bunların her biri aslında konuşulacak bir madde. Ama Gazze gündemiyle başlayalım programımıza. Ateşkes kırılgan bir şekilde devam ediyor. İsrail istediği zaman ateşkesi bozuyor, istediği zaman tekrar dönüyor, istediği zaman içeride saldırılar düzenliyor, yine binaları havaya uçuruyor, insanları hedef alıyor. Maalesef söz verildiği gibi yardım tırlarının girişi istenilen seviyede değil. Hala insanlar ateşkese rağmen kıtlık yaşıyor, gıdaya ulaşamıyor, temel insani ihtiyaçlara ulaşamıyor. Dün bir haber vardı, İsrail tamamen temel gıda maddelerinin girişine engel oluyor ama bir taraftan da gazlı içeceklerin ya da farklı böyle insanların ulaşamayacağı pahalı hatta zararlı şeylerin girişine de izin veriyor diye bir haber vardı. Çok ilginçti. Gazze'de son durum nedir? Bu arada MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle görüştü. Hamas ateşkese bağlılığını bir kez daha teyit etti. Türkiye'ye teşekkür etti. Bu son gelişmeyle de başlayarak Gazze'de son durumu bize özetler misiniz?
Eyvallah. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze bütün dünyanın, insanlığın, İslam aleminin kanayan yarası olarak devam ediyor. İşte bu ateşkes biraz da Trump'ın baskısıyla gerçekleştirilen ve insani yardımın girmesine karşılık rehinelerin serbest bırakılmasını kapsıyor idi. Canlıları bırakıldı, ellerindeki cenazeleri de verdi Hamas.
Evet.
İşte tünellerin içerisinde cenaze aranıyor. Burada enteresan bir durum. Filistinliler kendi cenazelerini, yaralılarını enkazın altından elleriyle, tırnaklarıyla kazırken şu anda Gazze'ye son model iş makineleri gönderildi ve İsrailli rehinelerin cesetlerinin bulunması için. Yani ceset ararken bile bir çifte standardın olduğuna dikkat çekmek açısından söylüyorum bunu. Şimdi bölgede bu güvenlik ve istikrar gücü Türkiye'nin de içinde olduğu o gelinceye kadar İsrail iki ileri bir geri bunu devam ettirecektir. Yani huylu huyundan vazgeçmez. İsrail güçten anlar. Dolayısıyla her bulduğu fırsatta insansız hava araçları başta olmak üzere oradaki sivillere elinden gelen her türlü kötülüğü yapıyor. Fakat evet, Gazze'ye biz dikkatimizi çekerken Batı Şeria'da da benzer şeyler devam ediyor. Mesela şu an hasat zamanı, o zeytinliklerdeki insanların mahsullerini çalıyorlar. Yani ihtiyaçları mı var? Hayır, yani işte bu kötülükte sınır tanımayan bir yapıların olması. Hatta El Halil şehri var Kudüs yakınlarında. Kudüs'ten sonra Filistin bölgesinde en önemli kutsal şehirdir. Hazreti İbrahim'in, Yakup peygamberin ve çocuklarının, yani birçok dini figürlerin olduğu bir yer. Yani oranın Yahudileştirilmesi çerçevesinde o bölgedeki Filistinli Müslümanların yıldırılıp oradan çıkarılma teşebbüsleri, hanelerine, evlerine, meskenlerine el konulması, hatta oradaki caminin yarısının havraya çevrilmesi. Yani bunların hepsi dünyadaki mevcut müesses sisteme göre insan hakları ihlalleridir, savaş suçudur ama kimsenin de çok da fazla kılının kıpırdadığını görmemekteyiz maalesef. İşte Gazze, Batı Şeria, Filistin'de dram devam ediyoruz. Umuyoruz ve bekliyoruz ki bu bir ay önce yapılan ateşkesle birlikte en azından işte 600 tır günde girmesi gerekiyordu. Hadi diyelim ki 100-150 tır giriyor. En azından bir can suyu oldu. Evet. İstenen anlaşmaya hiçbir zaman uymadı. Şimdi de uymuyor İsrail. Fakat işte Endonezya, Türkiye, Mısır başta olmak üzere bu barış gücü içerisindeki Türkiye temel belirleyici aktördür. Buradaki güvenliği ve asayişi sağlayacak bu birlik girdikten sonra belki İsrail biraz daha bu saldırgan tavrında son verir diye düşünüyoruz. Hatta tünellerde bu anlaşmalardan haberi olmayan insanların olduğu deniyor. Evet. Elektrik yok, iletişim
İrtibat
yok.
İrtibat kesilmiş.
Bazen işte bir İsrail askerine saldırıyor oradaki. Onu bahane edip onlarca, yüzlerce insanı katlediyor İsrail bu.
Evet. Şimdi bu İstikrar gücünden bahsettiğiniz hocam. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu hafta içi bir açıklaması vardı. Kimler katılacak bu güce şeklinde. BMGK kararının beklendiğine işaret etti. Ülkeler bunu bekliyor. Buna göre pozisyon alacaklar dedi. Bu arada ABD'de Gazze'de kalıcı ateşkes ve yeniden yapılanma hedefleyen 20 maddelik planını BMGK oylamasına getirmeden önce konseyin seçilmiş üyelerine sundu. Tarafların destek verdiği belirtilen taslakta Türkiye'nin katılımının da gündeme geldiği, uluslararası istikrar gücüne Gazze'de güvenliği sağlaması için 2 yıl yetki öngörülmekteymiş. Evet, bu anlaşılan Birleşmiş Milletler gündemine gelecek ve ona göre de ülkeler pozisyon alacak.
Zaten Amerika veto ediyordu bütün kararları. Şu anda Trump'ın planı burada bir savaş halinin bitmesi. Fakat Trump şunu da gördü ki, Türkiye olmadan, yani orada 10 tane Arap ülkesi de gelse, Endonezya'da, Malezya'da gelse, yani İsrail yine bildiğini okuyacak, yapmaya devam edecek. Evet. Dolayısıyla Trump'ın burada zımni olarak Türk askerinin de Gazze'ye girmesini o kişisel tercih olarak istiyor. Fakat Siyonist lobi ve İsrail şiddetle buna karşı çıkıyor. Şu anda perde gerisinde de böyle bir mücadelenin olduğunu söyleyebiliriz.
Evet. Bu arada hocam, Siyonist İsrail elinde tuttuğu Filistinlilere işkencenin her türlüsünü yapıyor. Bu medyaya da yansıyor. Bir şekilde dünya kamuoyuna da geliyor. Her ne kadar dünyanın insan hakları savunucuları İsrail karşısında üç maymunu oynasa da bunlar yaşanıyor. Son olarak bir Filistinliye İsrail işgal askerleri, işgal güçleri tecavüz etti ve bunu bir askeri başsavcı ortaya çıkardı. Bunun üzerine terör devleti İsrail bu suçu işleyen, bu iğrenç fiili işleyen askerlerini sorgulamak, cezalandırmak yerine bunu ortaya çıkaran askeri başsavcıyı gözaltına aldı ve bu başsavcıdan da bir haber alınamıyor. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi temeldeki yanlışlığın sadece yüze vuru halidir. Mesela Batı Şeria'da adına Yahudi yerleşimci denen aslında gaspçı, işgalci, gözü dönmüş, vahşi, vandal, katiller bunlar.
Evet.
Bunlar Filistinlerin evlerine, topraklarına, hayvanlarına, bütün maddi manevi yani can ve mallarına tasallut ediyor. İsrail'in oradaki güvenlik güçleri bunları seyrediyorlar.
Evet.
Eğer Filistinliler onların silahlarına, tacizlerine karşılık herhangi bir şekilde bıçakla, taşla karşılık verdikleri zaman beklemelerinin sebebi Filistinleri tutuklamak için. Şimdi böyle bir yapının içerisinde büyüyen insanlar çocukluğundan beri bakıyor ki ne yapsa yanına kar kalıyor. Oradaki taciz, tecavüz hadisesi de sistematik olarak yapılan bir şey. Fakat o bir tane vicdanlı, insaflı bir kişinin şeyine takılıyor, radarına takılıyor, gündem oluyor. Fakat İsrail'de o kişiyi cezalandırıyor doğal olarak. Yani buradaki yapılan şey anlık, bir defaya mahsus değil, sistematik olarak yapılan bir şeyin oradaki vicdan sahibi bir askeri hakimin dikkatini çekmesi hadisinden ibarettir. Aslında bu sürekli yaptığı bir şeydir İsrail'in maalesef.
Peki hocam, şimdi Sudan'a geçelim müsaadenizle. Sudan'da, yani Gazze'de yaşananları aratmayan hadiseler yaşanıyor. Bir cinnet hali söz konusu. Kadınları çoluk çocuk demeden işkenceyle ortadan kaldırıyorlar, katlediyorlar. Kimler? Hızlı Destek Kuvvetleri adı altında Sudan'da varlık gösteren ve orduyla çatışan güçler. Bunu geçen hafta konuştuk ama bu konuşulmayacak bir mesele değil tabii ki. Dünyanın gündeminde her ne kadar yeterince yer edinmese de İslam dünyasında Sudan'da yaşananlar konuşuluyor, gündem. Bunun arkasında kim var diye soracak olursak, geçen hafta da siz işaret ettiniz. Birleşik Arap Emirlikleri ve onun arkasında da görünmeyen güç olarak İngilizler olduğunu ifade ettiniz. Sudan'da ne var hocam da bu kadar anlaşmazlık söz konusu, bir güç mücadelesi yürüyor. İnsanlar katlediliyor, insanların ne kabahati var? Yani masum insanların altın rezervleri dikkat çekiyor Sudan'da. Bunda bir payı var mıdır? Sudan'ı sizden bir kez daha dinleyelim. Son olarak neler yaşanıyor?
Evet. Sudan daha 20 yıl öncesine kadar Afrika'nın en geniş yüz ölçümüne sahip olan 2,5 milyon kilometre karelik bir alana sahip olan ülkesiydi. Sudan'ın kuzeyinde Hartum'dan itibaren Mısır sınırına kadar Arap nüfus yoğunluktadır. Batı Darfur bölgesinde Araplarla yerli bu sahil kuşağındaki siyahi Müslümanlar, güney bölgesinde ise tropik kuşakta ise daha çok animist ve sonradan Hristiyanlaştırılmış gruplar var idi. John Garang buralarda bir özellik mücadelesi yapıyordu. Daha sonra adamı helikopter kazasıyla ortadan kaldırıp oldu bitti bir referandumla Güney Sudan'ı Sudan'dan kopardılar. Ve bu bölge aşağı yukarı Türkiye büyüklüğünde 800 bin kilometre kare civarında. Şimdi sıra batıya geldi. Yani Güney Sudan'da çok zengin, yani Sudan'daki petrol yataklarının 2/3'ü Güney Sudan'daydı ve oradan koparıldı. Önceden Çin Port Sudan limanı vasıtasıyla bu Sudan petrollerini kullanıyordu. Güney Sudan ayrılınca artık Kenya üzerinden İngiliz Amerikan konsorsiyumu bu Güney Sudan petrollerine çökmeye başladı. Şimdi gelelim Darfur bölgesinde. Darfur yüzyıllardan beri kadim bir bölge. Yani Nebu ve yani şöyle diyeyim, Nil'in aşağı kesim böyle denize döküldüğü yerde nasıl ki Mısır medeniyeti varsa, bu orta kesimlerinde, bu Hartum, Darfur civarında da yani Avrupa'da insanlar çok böyle basit ve rezil bir hayat yaşarken buralarda medeniyet vardı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri 1971 yılında bağımsızlığını ilan etti.
Evet.
Burası 2000 yıllık, 3000 yıllık tarihi kültürü olan bir yerdir. Darfur bölgesi, Sudan'ın bu Hartum bölgesi, yani Cezire bölgesi dediğimiz yer. Mesela en son o Fashir bölgesinin Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından işgal edilmesiyle birlikte gündeme geldi. Ve dünya kamuoyuna nasıl yansıdı? İnsanların katledilmesi. Ve yani peki biz bunu nereden hatırlıyoruz? Mesela DAEŞ'in Suriye'de ekranların önünde canlı yayında insanları kesmesi hadisesine benzetiyoruz. Peki buradan murad edilen şey nedir? O Fashir bölgesi Darfur'un merkezi konumunda, çok büyük bir havaalanı var. Mısır'dan Sudan'a, Sudan'dan Çad'a giden bütün yolların kavşak noktasında ve Darfur bölgesinin merkezi konumunda bir yerdir. Altın, petrol ve uranyumun yanı sıra tarım ve hayvancılık potansiyeli olan bir yer. Ve burası Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından işgal edildiğinde, oranın yerli ahalisi bunları istemediği için tetişle, terörle, korkuyla, baskıyla o insanların oradan ayrılmalarını, tıpkı Gazze'de İsrail'in yaptığının bir benzerini bu Hızlı Destek Kuvvetleri El Fashir'de, yani tarihi Darfur bölgesinin başkentinde. Şimdi Darfur krallıktır. Osmanlı'ya bağlı bir krallıktır. Tarihte Ali Dinar adında Darfur Sultanı vardır. İngiliz emperyalizmine karşı uzun yıllar savaşmıştır. Hatta Darfur Sultanlar Kabe örtüsünün her yıl değiştirilmesini sağlayan köklü bir devlet geleneği vardır. Yani şöyle söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insanları Kabe'ye hac zamanı dilenmeye geldikleri dönemlerde Darfur Sultanı Ali Dinar Kabe'nin örtüsünü değiştiriyor.
İhsanda bulunuyor.
Ve köklü bir devlet yapısı vardı. Yani peki şu anda pırlanta ticaretinde İsrail'in, altın ticaretinde ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyada önemli bir konumu vardır. Ne İsrail'den pırlanta çıkıyor ne de
Birleşik Arap Emirlikleri'nden
altın madeni çıkıyor. Fakat işte bunlar Sudan gibi, Çad gibi, Mali gibi, yani Afrika ülkelerinin altın madenlerini işbirlikçiler vasıtasıyla ülkelerine getiriyorlar ve zenginliyorlar. Fakat buradaki akıl da Birleşik Arap Emirlikleri'nin aklı olamaz. Şöyle olamaz. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin kısaca bir sevgili dinleyicilerin anlaması için söylüyorum. Yaklaşık 10 milyon nüfusu olan 1 milyon 300 bini sadece %13'ü
kendi nüfusu.
Emirlik vatandaşı evet. olan. Yani 7 tane kabileyi birleştirmişler. Birleşik Arap Emirlikleri yapmışlar. İşte Abu Dhabi, Dubai, Acman diyelim ki.
Şarika mıydı?
Şarika. Evet. Kalmıştık orada bir süre. Şimdi bunlar bir kabileleri birleştirmişler. 1971 yılında sen devletsin demişler. Bütün kontrol İngilizlerin elindeydi. Ve bütün emirlik üst düzey yetkililerin çocuklarının mürebbiyeleri İngiltere'den gelen bakıcılar tarafından, çocuk Arapçadan önce İngilizceyi öğreniyor. Şimdi böyle bir ülkenin, bir de şöyle düşünün, ticaret hacmi Türkiye kadar. Yani 1 milyon 300 bin kişinin geliri 86 milyonluk Türkiye'nin geliri kadar. Yani bunların paraya mı ihtiyacı var? Bunların yani Darfur'u karıştırmaya mı ihtiyacı var? Yani buradaki akıl farklı bir şey. Yani Siyonist ve Anglo-Sakson aklın bir gereğidir bu. Çünkü Sudan köklü bir devlettir. Sudan'ın yeraltı, yerüstü kaynakları, nüfus potansiyeli, insan ve beşeri sermayesi daima İsrail'in karşısında olmuştur. Filistin davasına destek vermiştir ve içi karıştırılmadığı sürece çok yakın bir sürede kendi ayakları üzerinde durduğunda, nasıl ki Türkiye kendi ayakları üzerinde durduğunda bölgesinde etkin bir güç oluyor, Sudan da öyle bir şeydir. Şimdi güneyi kopardılar, batıdaki Darfur bölgesini de Sudan'dan kopararak, yani Sudan'ı kontrol edilebilir küçük bir devlet yapma projesidir bu. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nin ufku da, çapı da, aklı da, siyasi vizyonu da böyle bir şey yapmaya yetmez. Burada sadece İngiliz aklı, Anglo-Sakson akıl veya Siyonistler kendilerini görünür kılmamak için. Yani evet. insanlar ne oluyor? İşte Birleşik Arap şeytan suratlı o
Muhammed bin Zayed.
Onlara kızıyorlar, küfrediyorlar. Hani teşbihte hata olmasın. Türkiye'de o askeri vesayet dönemlerinde İnsanlar işte sandıktan bir seçim olurdu. Hükümetlere söverlerdi, kızarlardı, zamdan onları sorumlu tutarlardı. Ama devleti yöneten aslında askerdi. Yani bütün temel kolonlarını onlar kontrol ediyordu. Evet. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin ana kolonlarını İngiltere ve Amerika kontrol eder. Yani onlara kulağına ne sufle verirse onu yaparlar. Şimdi biz de diyoruz ki Birleşik Arap Emirlikleri işte orayı karıştırır buraya. Ama sevindirici bir haber vermek istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Şu anda Gazze'de Türkiye'nin olmasını pek istemeyen Mısır ve Suudi Arabistan Sudan'da Türkiye'nin olmasına yeşil ışık yaktılar. Hatta evet. destek verdiler. Türk sihaları Mısır üzerinden hareket ederek Çat'tan bu Darfur bölgesine gelip buraya lojistik destek, paralı asker ve silah getiren konvoyları bizim Baykar'ın sihaları birkaç gündür vurmaya başladı. Evet, lojistik evet. desteği kesmeye başladı ve bunu da Suudi Arabistan ve Mısır destekliyor. Çünkü bu Darfur bölgesi karışırsa bu karışıklığın Mısır'a ve Suudi Arabistan'a sıçramasından korktukları için Türkiye'nin buradaki operasyonunu bu iki devlet de destekliyor. Şu anda meşru hükümetin ilerlemeye başladığını, fakat tam tersine hızlı destek kuvvetlerinin ise 3 aylık bir ateşkes için.
Şimdi onu söyleyeceğim evet. hocam. HDK saldırılara ara vermeyi kabul ettiğini açıklamış. Bu yeni bir gelişme olarak paylaşalım. Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ın insani ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuş. Evet, Türkiye'nin buradaki baskısı, SİHA'larıyla duruma müdahalesi sonuç vermiş anlaşılan.
Libya'da denklem nasıl değiştiyse, evet. Azerbaycan'da nasıl değiştiyse, hatta Etiyopya'da Tigralılar rejimi değiştirip Addis Ababa'ya yürüyorlardı. Orada denklemi nasıl değiştirmişse, burada da inşallah bizim müdahalemizle, evet, mevcut hükümet bu hızlı destek kuvvetlerinin bu saldırgan tutumlarını engelleyip Sudan'ı bir bütün olarak biz görmek istiyoruz. Sudan dost ve kardeş bir ülkedir. Afrika'da Türkiye'yi en çok seven, ya yani nasıl ki Pakistanlılar bizi seven bir halksa, hı hı, Afrika'da Sudanlılar öyledir.
Evet, Sudan'la bizim Ömer el-Beşir döneminde yapılan anlaşmalar vardı değil mi hocam? Yani çok devasa toprakların kiralanması.
Evet, evet. Hala Türkiye'nin orada uzun dönemli kiralamış olduğu tarım arazileri vardır. Hı hı. Yani hatta Kızıldeniz yakınındaki bir adanın Sevakin Adası
evet,
Türkiye'ye tahsis edildi. Ada tahsis edildi, hemen sonra
darbe oldu.
Yani bunlar da
manidardır.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet hocam, bir başka önemli gündem başlığı, ABD'nin New York eyaletinde belediye başkanlığı seçimi vardı. Çok önemli bir seçim olarak lanse edildi. Çünkü Trump bizzat devreye girdi. Malum adayın kazanmaması için. Kim peki bu aday? Demokrat aday Zohran Mamdani. Hint asıllı bir ailenin evladı. Eşi Suriyeli. Bu yıl içerisinde evlenmiş. Müslüman solcu olarak kendisini, hı-hı, tanımlıyor ve Filistin destekçisi. Bu seçimin galibi aynı zamanda Filistin davasını savunanlar olduğu desek de yanılmayız. Trump çok büyük bir tepki gösterdi. Yani New York'taki gücümüz elimizden gitti diye duyurdu bu gelişmeyi. Evet, sizden dinleyelim. Zohran Mamdani kimdir? New York'ta nasıl bir rüzgar estirdi ve nasıl kazandı? Bundan sonrası için aday diyebilir miyiz? Amerika'nın başkan adayları arasında ileride görülebilir mi? Bunu konuşalım hocam.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri şu anda hala sevelim sevmeyelim dünyanın en büyük süper gücü konumunda.
Evet.
Ve Türkiye seçimlerinde, yani İstanbul Belediyesi'nin konumu neyse
New York öyle.
New York'ta Amerika için öyle. Yani dünyada bir süper güç ülke. New York ise birincisi finans merkezidir. Yani dünyada eskiden bu Londra'ydı, şu anda New York'tur. Küresel sermayenin, paranın merkezi. İkincisi Yahudilerin, o Siyonizmin en yoğun olduğu yerdir burası.
Evet.
Ve bu Siyonistler de burada karşı tarafı desteklediler. Yani
Cumhuriyetçi adayı desteklediler.
Asla bu kişinin belediye başkanı olmasını istemediler.
Hı hı.
Bu şunu gösteriyor. Amerika'da bugüne kadar lobiler vasıtasıyla paranın gücüyle istenen kişiler seçildi. Fakat burada bir, Filistin'e destek verdiğini açıkça söyleyen, Netanyahu'nun New York'a gelirse tutuklatacağını, hı hı, çünkü uluslararası mahkemeler tarafından mahkum
savaş
edildiğini.
Savaş suçlusu olduğunu.
Yani evet, bunu New York'ta bir belediye başkan adayının telaffuz etmesi bile düşünülemez idi. Çünkü her şeyi belirleyen orada müesses bir baronların olduğu bir yer. Ben New York'ta bir süre kaldım. O kendi içerisinde, yani bir bakıyorsunuz ışıltısız sokaklar var ama onun gerisinde, arka planda baktığınızda hakikaten işler acısı, hayat süren milyonlarca yığınlar var. İşte burada işte toplu taşımanın bedava olacağını, zenginlerden daha fazla vergi alacağını, sağlık alanında maalesef Amerika şu anda dünyanın böyle zengin ülkesi gibi gözüküyor ama yani bize şunu söylemişlerdi, sizin Hızar'da dört parmağınız kesilse gitseniz kliniğe, üçünü dikecek kadar paranız olsa dördüncüyü dikmezler dedi. Yani Amerika evet. böyle bir ülke. Yani düşünebiliyor musun Türkiye'de böyle bir şeyin olabileceğini? Yani paranız kadar size operasyon yaparlar, orada bırakırlar dedi. Sigortanız yoksa veya cebinizde dolarınız yoksa yapmazlar. Yani Amerika sağlık alanında dünyanın en kötü ülkelerinden biridir. Dolayısıyla orada fakir bir takım normalde modern devletin dört tane temel görevi vardır. Biraz konumuzun dışına geçiyoruz ama altyapı yapmak, eğitim hizmeti, sağlık hizmeti ve güvenlik hizmeti vermektir. Yani devletin ana görevidir bu. Amerika'da sağlık hizmetini devlet vermiyor. Evet. Özel sigortanız varsa o kadar. Eğitimi parası olan iyi eğitim alıyor. Şimdi güvenlik deseniz bir zenci öldürüldüğü zaman ki evet. Polisin tepkisiyle normal WASP dediğimiz beyaz Anglo-Sakson protestanın oradaki hala ırk ayrımcılığı yoktur deniyor ama öyle de değil de yani.
Yani, evet.
yani bu her yerde dikkatlice bakın. İşte bu söylemler. Yani biz Filistin davasını destekliyoruz. İsrail'in işgalci olduğunu söylüyoruz. Fakirin, kimsesizlerin, nasıl ki bu Tayyip Erdoğan'ın o İstanbul seçimleri öncesinde biz kimsesizlerin kimsesi olacağız mottosuyla şey olması. Bir de sosyal medyada 30 yaş altında internetle birlikte Gazze'de yapılan bu vahşet hakikaten bütün dünyada etkili oldu ve hep İsrail'in ve Siyonizmin goygoyculuğunu yapanlar kazanıyordu. Tam tersine diğer adayların hepsi işte ben seçilince ilk önce İsrail'i ziyaret edeceğim falan dedi. Mamdani dedi ki benim dedi önceliğim New York'ta kalmak ve New York'taki insanlara hizmet etmek dedi. Yani benim öyle bir İsrail'e gitmek gibi bir şeyim yoktur dedi. Yani niye gideyim? Ya bu mevcut müesses bütün şeyleri kırdı.
Evet.
Dolayısıyla korkulan şu, şimdi Amerikan seçim kanunlarına göre salı günler olur seçimler. Kasım'ın ilk salısı. Ve yılbaşında başlarlar göreve. Halbuki bizde belediye seçilir. 24 saat içerisinde bir sürü hırsızlıklar, yolsuzluklar kapatılır. Dosyalar silinir. Vesaire. Orada öyle değildir. Yani şu anda Mamdani yılbaşına kadar kimle çalışacak? Yardımcılarını, ekiplerini kurmakla meşgul. 1 Ocak'tan itibaren görevine başlayacak. Muhtemelen müesses nizam onu çalıştırmamak için elinden gelen her türlü kösteği koyacaktır. Evet. Ki Trump da zaten meydan okudu. Eğer burada başarılı bir uygulama gösterirse, nasıl ki şu an Sayın Cumhurbaşkanı 3 yıllık yani 5 yıla bile tamamlatmadan hapse attılardı. Bu 3-4 yıllık kısa icraatı döneminde yapmış olduğu icraatlarının hala ekmeğini yiyor.
Evet.
Yani insanüstü bir gayretle çalıştı. Eğer Mamdani de New York'ta hakikaten kimsesizlerin kimsesi olup insanlara bekledikleri hizmeti verirse demokratların gelecekte adayı olabilir. Fakat burada kafa karıştıran bir şey, demokratlar genelde küreselci, evet. cumhuriyetçiler ise yani ulusalcı kanadı temsil evet. ederler Amerika'da. Ve bir taraftan bu kadar insana dokunan mesajları verirken diğer taraftan da bunun arkasında da Soros'un olması evet. ayrıca bir kafa karıştıran durumdur. Yani biz Soros'u hep böyle karanlık işler çeviren küresel operasyonların arkasındaki kişi olarak görürüz. Dolayısıyla biraz temkinli, iyimser olarak bekleyip görmekte fayda var.
Peki hocam. Yine bu bölgeden ayrılmayalım. Evet. ABD Başkanı Donald Trump zaman zaman gözüne kestirdiği ülkelere tehditler savuruyor. Orayı artık müdahale sahası olarak görüyor. Bu ülkelerden biri de Venezuela komşusu. Uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle Karayipler Denizi'ne zaman zaman ABD operasyonlar düzenliyor. Son olarak da Venezuela'da bir değişiklik, rejim değişikliği ya da isim değişikliği gündemde. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li yetkililer Trump'ın Venezuela'daki Maduro yönetimi konusunda bir karar vermeye çalışıyor. Seçenekler arasında Maduro'yu istifaya zorlamak ya da ondan tavizler koparmak olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi ABD Başkanı Trump Venezuela için tam olarak ne istiyor? Gözüne neyi kestirdi? Neden böyle bir hamle peşinde?
Şimdi şu anda dünyada en çok itibar edilen şeyleri sayıyorum. İşte altın madeni, evet, uranyum yatakları, petrol ve doğalgaz, bir de su kaynakları. Şimdi bakıyorsunuz Venezuela dünya petrol rezervinde Suudi Arabistan'da önünde. Dünyadaki yer altındaki petrolün %18'i Venezuela'da. Altın madeni bakımından zengin, doğalgaz madeni bakımından zengin, su kaynakları bakımından zengin ve Amerika'nın iştahını kabartıyor. Daha önce çok uluslu Amerikan ve batılı şirketler Venezuela'da at oynatıyorlardı. Chavez'le birlikte 2000 yılından beri, yani yaklaşık 25 yıldan beri çok uluslu batılı şirketler, evet, ve Amerika Venezuela'dan istediğini alamıyor. Bu nedenle de çok katı bir ambargo uyguluyor. Çok bizdeki 15 Temmuz'a benzer orada bir takım darbe girişimleri oldu. Askerleri satın almak istedi. Şu anda muhalefet gösteren bir kişiye Nobel Barış Ödülü verdiler. Evet. İşte oradan yürümeye çalışıyorlar. Yani kısaca Amerika diyor ki, yani buranın kabadayısı, mafyası benim. Bu kadar zenginliğin var. Buradan bana bir pay vermen lazım. Ya daha doğrusu bunları ben işleteceğim, sana da uygun gördüğüm bir hisse vereceğim. Maduro, daha önce de Chavez bunu kabul etmediği için, ya insanlar una ulaşamıyorlar, ekmeğe ulaşamıyorlar. Çünkü oranın tropik bir iklimi vardır, her taraf ormandır, tropik bitkiler vardır ama buğday yetişmiyor. Türkiye oraya un ve makarna gönderip oradan ucuz petrol aldı. Evet. Hatta TOKİ ev yapma konusunda falan, evet, konuşuldu oralarla. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en zengin petrol denizin üzerinde oturan altın zengini, bu kadar su zengini ülkenin şey olduğunu görüyoruz. Nasıl diyeyim? Fakir. Evet. Ekmeğe muhtaç.
Ona geldi. Muhtaç. Evet.
Bu da enteresan bir durum.
Peki tamam, bir şekilde Venezuela yanı başında Trump oranın kaynaklarına konmak için operasyon düşüncesinde. Nijerya'ya da bir tehditte bulundu Trump. Hükümeti uyardı. Ne demiş? Ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerinin Hristiyanları hedef alan saldırıların durdurulmaması halinde ABD'nin askeri müdahalede bulunacağını söylemiş Trump. İfade de çok ilginç hocam. Eğer saldırırsak tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak demiş. Evet. Nijerya'ya bu tehdidin sebebini öğrenelim. Şimdi, gerçekten de Hristiyanlara yapılan saldırı mı?
Nijerya'da Hristiyan kardeşlerini kurtarmak isteyen Trump, bakıyorsunuz Venezuela'daki aynı Hristiyanlara operasyon çekmeye, evet, çalışıyor. Şimdi Nijerya Afrika'nın en kalabalık ülkesi. Dünyada önemli bir yeri var. Ve bu ülkenin kuzeyi tamamen Müslümanlarla oluşuyor. %52'lik bir kısmı. Güney bölgesinde Hristiyanlar var. Petrol, doğalgaz da oralarda çok. Yönetim şu anda siyasi olarak Müslümanların elinde. Fakat orada terör örgütlerini tıpkı Suriye'deki DAEŞ gibi,
evet, Somali'de
Boko Haram'ı, Somali'deki DAEŞ, Şebab'ı kurup destekleyen hepsi CIA'dir, Mossad'dır ve küresel ölçekte nerede bir silahlı terör hareketi varsa bunun arkasında mutlaka
ya İngilizler insan hakları vardır,
şampiyonu olarak, evet, bildiğimiz İngiliz'in, Amerikan'ın ve çok uluslu şirketlerin parmak izini görmemiz mümkün maalesef. Şimdi Nijerya'ya müdahale etme gerekçesine bakıyoruz. Nijerya Afrika'nın en fazla petrol üreten ülkesi. Çok zengin yeraltı yerüstü potansiyel kaynakları var ve diyor ki buradan da bir pay almak istiyor. Hmm. Yoksa hiç kimsenin mağduriyeti, fakirliği, gözyaşı Amerika'nın çok uluslu şirketlerin umurunda değil. İşte Suriye'de 1 milyon insan öldü. Kimin umurunda oldu?
Hiç kimse.
Filistin'de, Gazze'de şu anda katliamlar devam ediyor. Niçin Amerika batılı ülkeler bunu dert etmiyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi kendi çıkarlarına, kendi kutsallarına dokununcaya kadar asla seslerini çıkarmazlar maalesef.
Ukrayna Hristiyan değil mi hocam?
Evet.
Yani Rusya'da bir operasyon yapsa ya, değil mi? Yani
dolayısıyla bu insan hakları, demokrasi denen şey deniyor ki Siyonistlerin dünyanın her yerde rahat hareket etmesini sağlayan bir sadece maskedir. Dolayısıyla çıkarları çatıştığı yerde bunların asla söz konusu olmadığını görüyoruz.
Evet. Hocam ilginç bir gelişme de yaşandı. Dün Beyaz Saray'da ABD Orta Asya Zirvesi vardı. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan liderleri orada Trump'la bir araya geldi. Burada da Trump bir şey duyurdu. Dedi ki Kazakistan artık Abraham anlaşmalarına katıldı, imzalıyor. Yani terör devleti İsrail'le normalleşiyor dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Trump'a böyle abartılı övgüler düzdü. Evet. Cennetten gönderilmiş bir kişi olduğunu söyledi vesaire. Yaşananlar tam olarak nedir? Kazakistan niye böyle bir adım atıyor?
Aslında hadise şu. Kazakistan zaten İsrail'le ticari ilişkiler olan bir ülke. Evet. Mesela Suriye, Suudi Arabistan, Irak, birçok Arap ülkesi hala İsrail'i devlet olarak tanımıyor ve ticari ilişkileri yok. Sadece Ürdün ve Mısır Arap dünyasında, bir de Fas tanıyor ve Abraham anlaşması dediğimizde İbrahim peygambere atıf yapılarak biz İbrahim'in çocuklarıyız. Burada savaşmak yerine ortak işbirliği projesi geliştirelim. Gelin siz İsrail'i tanıyın. İsrail de artık etrafına saldırmaktan vazgeçsin. İşte bunu Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas önce üçü imzaladı. Arkasından da bunu Suudi Arabistan ve diğer ülkeler katacaklardı ki 7 Ekim'deki Gazze olayları patlak verdi. Şimdi Kazakistan'ın düğün değil bayram değil. Yani Kazakistan buraya nereden geldi? Çünkü Kazakistan dünyanın 9. büyük ülkesi, 2 milyon 750 bin kilometre kare yüz ölçümü, devasa, başta uranyum, petrol, doğalgaz olmak üzere çok zengin kaynakları var. Az bir nüfusu var, 20 milyon civarında. Çin ve Rusya burada büyük ölçüde abanmışlıkları söz konusu. İşte Kazakistan, Çin'in kuşak yol projesi, Rusya'nın tarihten gelen oradaki bir takım iddialarını dengelemek için Amerika'yı da oraya getirerek bir denge politikası izlemek istiyor. Amerika da zaten o bölgede var olmak için, yani Çin'in o kuşak yol projesine bir takım engeller çıkarmak için, işte karşılıklı çıkara dayalı bir durum söz konusu. Yoksa Abraham anlaşmaları bu işin salçası sosudur diyebiliriz. Esas şey Çin ve Rusya'nın bölgedeki ağırlığını Amerika ile dengeleme politikası diye değerlendirmek mümkündür.
Peki hocam. Devam edelim. Suriye ile devam edeceğiz. ABD-Suriye ilişkileri noktasında ABD Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'ı Beyaz Saray'a davet etti. Böyle bir gelişme yaşandı. Dün de Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve İçişleri Bakanı BMGK kararıyla yaptırımlardan azat edildi. Evet. Yaptırımlar kaldırıldı haklarında. Bu da önemli bir gelişme.
Kadar üzerine başına ödül konan bir terörist konumundaydı.
Öyle bir noktadaydı. Suriye'de ABD'nin askeri üsler kuracağı da iddia edildi. Evet. Bir de ABD'den bir açıklama var. Suriye'nin yeniden inşa sürecinde Türkiye ile işbirliği mesajı verilmiş. ABD'li yetkili Hurley, Trump'ın Türkiye öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli bulduğunu söylemiş. Başkan Trump, Türkiye ve Körfez ülkeleri öncülüğünde Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik işbirliği konusunu önemli buluyor açıklamasını yapmış. Bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Suriye devleti diyor ki 1974 sanırım bir mutabakatı vardır. Bu Esad zamanında İsrail'le anlaşma imzalanmıştı. Deniyor ki İsrail normal o anlaşmaya uysun, işgal ettiği Suriye topraklarını ki Şam'ın yakınlarına kadar geldi bu. Evet. Aralık devrimi öncesinde, yani Suriye'deki iç karışıklığı fırsat bilerek Golan tepelerinde haksız bir işgal var. Diyor ki oralardan çekilirse biz düşünürüz bunu. Fakat şu anda İsrail'in fiilen Suriye topraklarını işgal etti ki su kaynakları bir taraftan su kaynakları bakımından zengindir orası. Bir taraftan da Şam'ın hemen tepesinde gözetler konumdadır. Bir taraftan o Süveyda bölgesindeki Dürzileri silahlandıran İsrail'le biz nasıl diyor aynı çatı altında anlaşma imzalayabiliriz. Ahmet Eşşara'nın bu konuda çekinceler var. Bakalım Trump hangi havucu gösterecek, hangi sopayı gösterecek. Çünkü Trump'ın metodu odur. Bir havuç gösterir. Sana bak kabul edersen şunları ödül olarak veriyorum. Reddedersen de sopayı gösterir. Şunları başına evet. getirir. Dünyayı başına zindan ederim diyecek. İşte Ahmet Eşşara ile Suriye Başkanı'yla Trump'ın yarınki görüşmesi de önemli bir gelişmelere gebedir diye düşünüyorum.
Peki Türkiye Körfez ülkeleriyle birlikte Suriye'nin yeniden inşası konusunda önemli gelişmeler yaşanır mı önümüzdeki
Elbette
süreçte?
Elbette şimdi Suriye'yi öylesine yıkmışlar, yakmışlar, yok etmişler ki mesela benim Türkiye'de tanıdığım Suriyeli insanlar var. Diyor ki biz köyümüze gitmek istiyoruz, şehrimize dönmek istiyoruz. Sadece binaların böyle kapısı penceresi değil, o elektrik kablolarına varıncaya kadar sökmüşler diyor. Elektrik yok, altyapı yok. Yani insanlar orada temel insani ihtiyaçlarına ulaşamıyor. Şimdi koskoca bir ülkenin yani 185 bin kilometre kareye 20 milyon üzerindeki nüfusun olduğu bir ülkenin imarı, inşası, ihyası, ayağa kalkması milyarlarca dolar para eder. Buna Türkiye'nin gücü, enerjisi yetmez. Dolayısıyla Türkiye Körfez'in Katar başta olmak üzere zengin Arap ülkelerinin sermayesiyle gelip burada yatırım yapmaları başta altyapı olmak üzere öncelikle elektriğin, altyapı hizmetlerinin ve insanların orada yaşayabilir duruma gelebilmesi için de birkaç yılın geçmesi gerekiyor. Türkiye şu anda ilk aşamada Suriye'nin asker, polis ve güvenlik sisteminin Eğit Donat projesini gerçekleştiriyor. Öncü kuvvetler gitti orada mesela evet. Antep'ten Halep'e bir elektrik şebekesi döşendi. O ilk çalışmalardır. Yani bunların yapılması bir taraftan söz konusuyken bir taraftan da işte bu HDP ile Öcalan'la işte iç cephenin güçlendirilmesi hikayesinin sebebi de Fırat'ın doğusundaki bu PKK yapısını İsrail sürekli kışkırtıyor. Yani Türkiye bunu kanıksız kavgasız bir şekilde usuletle suhuletle çözmek için önce Türkiye'deki iç barışı sağlayıp daha sonra onlara da yani ya adam gibi silahınızı bırakırsınız ya da biz Türk ordusu olarak tepenize çöker gereğini yaparız mesajını vermeye çalışıyor.
Peki hocam hafta sonu çok önemli bir anlaşma gerçekleşti Irak'la Türkiye arasında. Irak'la Türkiye arasında tarihi su anlaşması imzalandı hocam. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bağdat'a gitti. Türkiye ile Irak arasında su anlaşması imzalandığını ve bu anlaşmanın çok önemli olduğunu söyledi Fidan. Bugün attığımız imzalar inşallah Irak'taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacaktır. Irak tarihinde yapılan en büyük altyapı yatırımı olacaktır demiş. Bu projenin finansmanı da petrol gelirlerinden sağlanacakmış. Bu tarihi anlaşmayı nasıl
Şimdi
yorumlarsınız?
Türkiye'nin gerek komşularıyla gerek Afrika'da ve Balkanlar'da eski medeniyet coğrafyamızdaki bütün dış politika perspektifinin özeti kazan kazan politikasına dayanıyor. Mesela batılı çok uluslu şirketler, batılı emperyalistler gittikleri bölgenin yeraltı yerüstü zenginliklerini iliklerine kadar sömürmüşler. O insanlara da sadece kan, gözyaşı bırakmışlar evet. geriye. Fakat Türkiye gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek Afrika ülkelerinde deniyor ki ortak projeler geliştirelim ve bu öyle bir şey olsun ki ikimizin de menfaatine olsun. Yani bir hayır kurumu değildir burası. Dolayısıyla siz sürekli olarak Suriye'ye bir şey vererek, Türkiye'ye sürekli olarak Irak'a bir şey vererek bir yere varamazsınız. Öyle projeler geliştirmeniz lazım ki hem o ülkenin kalkınmasına, zenginleşmesine, refahına katkıda bulunsun hem de o işi yapan insanlar bu işin maliyetini karşılayabilsin, evet. sürdürülebilir olsun. Bu nedenle Türkiye Irak'la bu su projesi konusunda suyun rentable kullanılması, tarımda modern tekniklerin kullanılarak yani hem Irak tarımının ve su ihtiyacının karşılanması hem de bunun bir hesabı kitabı vardır. Evet. Sınırsız bir şekilde su vermek mümkün değildir. Dicle'nin o Hakkari üzerinden gelen büyük zap suyu ve Diyarbakır Şırnak üzerinden geçen ana Dicle üzerinde yapılan projelerle İran tarımsal kalkınmasına da önemli katkı sağlayacağını söyleyebiliriz bu projenin.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Son olarak Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozmaya devam ediyor. Ermenistan parlamentosunda konuşmuş ve demiş ki Ermeni-Türk düşmanlığını KGB şekillendirdi. Türkiye algısını Rusya ajanları icat etti. KGB ajanlarının bize biçtiği dünya görüşünden artık kurtulmalıyız demiş. Bu arada bir de Ermenistan Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Gürcüceyi seçmeli ders olarak artık okutacakmış. Bu gelişmeyi de paylaşalım ve size
şimdi
pas
Anadolu
verelim.
Coğrafyasında, eski Osmanlı coğrafyasında Ermeniler yüzyıllarca Türklerle, Müslümanlarla iç içe yaşamışlardır. Hatta bunu Suriye, Lübnan bölgesine kadar da gönderebiliriz. Şimdi bu milleti sadıka olan Ermeniler özellikle taş ustalığında ileri ilermiş. Ortalama bir Osmanlı vatandaşlarına göre daha zenginlermiş. Müreffeh yaşıyorlarmış. Evet. Hiç kimse de onların Ortodoks Hristiyan olmalarına, Ermeni olmalarına bir şey söylememiş. Ne zaman ki başta bu Amerikalıların gelip Osmanlı coğrafyasında özel okullar, kolejler açmasıyla birlikte bu zehir onların kafalarına işlenmiş. Arkasından Ruslar bunu
bu kaşımışlar. Kaşımışlar.
O Taşnak, Hınçak dernekleri vasıtasıyla o Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu harbe gittiğinde Doğu Anadolu bölgesinde Kundak'taki bebeğin karnını deşmişler. Kadınların göğüslerini kesmişler, asmışlar. Adam askerden gelmiş, bakmış ki kadını, karısı, kızı, çoluğu, çocuğu katledilmiş. Dolayısıyla araya kan girdiği için tehcir yapılmıştır, Ermeni tehciri. Ve bu tarihi gerçekler ortaya çıkınca aklı başında idareciler de diyor ki bizim aslında Türklerle Ermenilerin bir sorunu yok. Bunlar Rusların, Amerikalıların, Batılıların burada nifak sokarak bizi böl, parçala, yut politikasının bir sonucudur. Paşinyan'ın sözleri gayet doğrudur, mantıklıdır. Geç de olsa doğru yolu bulmuş diyoruz.
Evet.
Ne diyelim?
Peki. Hayırlı teşekkür olsun. Ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu akşam da Medeniyet Coğrafyamız programında öne çıkan başlıkları konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.